Ayrım 14. 7. bölüm. Sayfa 177. Ölüm anksiyetesiyle uğraşmak, terapistlere tavsiyeler. Ben insanım ve insana dair hiçbir şey bana yabancı değil. Terentius. Bu son bölüm terapistlere yönelik olsa da isteyen herkesin okuyup anlayabilmesi umuduyla mesleki dili kullanmadan yazmaya çalıştım. Bu yüzden terapist değilseniz bile okumaya devam edin. Benim psikoterapiye yaklaşımım ana akım değildir. Çok az terapi eğitim programı müfredatında varoluşçu yaklaşımı vurgular, hatta sözünü eder. Sonuç olarak pek çok terapist benim yorumlarımı ve klinik örneklerimi garip bulabilir. Yaklaşımımı açıklamak için önce kafa karışıklığına yol açan varoluşçu terimini açmam gerekiyor. Varoluşçu ne anlama geliyor? Felsefi bilgisi olan pek çok kişi için bu terim bir anlam potpourrisi akla getirir. Kierkegaard'ın özgürlük ve seçimi vurgulayan Hristiyan varoluşçuluğu, Nietzsche'nin ikonoklastik dermatizmi, Heidegger'in zamansallık ve sahiciliğe odaklanması, Camus'un saçmalık hissi, Jean-Paul Sartre'ın mutlak nedensizlik karşısında sorumluluğa vurgusu. Bu paragrafı baştan alıyorum. Felsefi bilgisi olan pek çok kişi için bu terim bir anlam potpourrisi akla getirir. Kierkegaard'ın özgürlük ve seçimi vurgulayan Hristiyan varoluşçuluğu, Nietzsche'nin ikonoklastik determinizmi, Heidegger'in zamansallık ve sahiciliğe odaklanması, Camus'un saçmalık hissi, Jean-Paul Sartre'ın mutlak nedensizlik karşısında sorumsuzluğa vurgusu. Ancak ben klinik çalışmalarımda varoluşçu sözcüğünü yalnızca varoluşu ifade etmek için açık bir tarzda kullanıyorum. Varoluşçu düşünürler, farklı bakış açılarını vurgulasalar da aynı basit varsayımı paylaşırlar. Kendi varoluşları problem oluşturan tek yaratıklar biz insanlarızdır. Bu yüzden varoluş benim anahtar kavramımdır. Varoluş terapisi veya varoluş odaklı terapi gibi ifadeler de kullanabilirdim. Bunlar işe yaramaz göründüğü için daha derli toplu olan varoluşçu psikoterapi terimini kullanıyorum. Varoluşçu yaklaşım, var olma nedenleri aynı olan pek çok psikoterapi yaklaşımından biridir. İnsan umutsuzluğuna yardım etmek. Varoluşçu psikoterapi görüşü, canımızı sıkan konuların yalnızca biyolojik genetik katmanlarımızdan değil, parantez içinde psikofarmakolojik görüş, yalnızca bastırılmış içgüdüsel çabalarımızdan değil, parantez içinde Freudian görüş, yalnızca içselleştirdiğimiz ilgisiz, sevgisiz, nörotik, önemli yetişkinlerden değil, parantez içinde nesne ilişkileri görüşü, yalnızca bozulmuş düşünce biçimlerimizden değil, parantez içinde bilişsel davranışçı görüş, yalnızca unutulmuş travmatik anıların parçalarından değil, yalnızca kişinin kariyerini önemli diğer kişilerle olan ilişkilerini içeren mevcut hayat krizlerinden değil, aynı zamanda varoluşumuzla yüzleşmemizden de kaynaklandığını ileri sürer. O halde varoluşçu terapinin asıl duruşu acımızın diğer umutsuzluk kaynaklarımıza ek olarak aynı zamanda insan koşullarıyla varoluşun getirileri kaçınılmaz şekilde yüzleşmemizden de kaynaklandığını ileri sürer. Bu getiriler nelerdir? Bu cevap her birimizin içindedir ve kolayca bulunabilir. Kendinize biraz zaman ayırıp kendi varoluşunuzu düşünün. Dikkat çelicileri uzaklaştırın, daha önceden var olan bütün kuramları ve inançları parantez içine alıp dünyadaki durumunuzu düşünün. Zaman içinde kaçınılmaz bir şekilde varoluşun derin katmanlarına ya da din bilimci Paul Tillich'in iyi seçilmiş ifadesini kullanacak olursam nihai kaygılara varacaksınız. Paul Tillich. Benim görüşüme göre 4 nihai kaygı terapi uygulaması ile yakından ilişkilidir. Ölüm, tecrit, hayatın anlamı ve özgürlük. Bu 4 nihai kaygı 1980 Benim görüşüme göre 4 nihai kaygı terapi uygulaması ile yakından ilişkilidir. Ölüm, tecrit, hayatın anlamı ve özgürlük. Bu 4 nihai kaygı 1980 yılında yazdığım Varoluşçu Psikoterapi adlı kitabımın dayanak noktasını oluşturuyor. Bu kitapta 4 nihai kaygının fenomenolojisini ve terapi üzerindeki etkilerini ayrıntılarıyla anlatıyorum. Sıradan terapi çalışmasında 4'ü iç içe geçmiş olsa da ölüm korkusu en belirgin ve rahatsız edici nihai kaygıdır. Ancak terapi ilerledikçe hayatın anlamı, tecrit ve özgürlük gibi konular da gün yüzüne çıkar. Farklı bakış açılarına sahip varoluşsal yönelimli terapistler farklı bir hiyerarşi ifade edebilirler. Örneğin Carl Jung ve Viktor Frank terapi anlayışındaki hastaların oranının hayatın anlamını kaybettikleri için arttığını vurgular. Üzerine klinik çalışmalarımı inşa ettiğim varoluşçu bakış açısı, akılcılığı kucaklar, doğaüstü inançlardan uzak durur ve genel olarak hayatın ve özel olarak insan hayatının rastgele olaylardan meydana geldiği, varlığımızı sürdürmeyi çok istesek de fani yaratıklar olduğumuz, önceden belirlenmiş bir yapı ve kader olmaksızın varoluşa tek başımıza fırlatıldığımız, her birimizin nasıl olabildiğince dolu, mutlu, ahlaklı ve anlamlı bir hayat yaşayabileceğimize karar vermemiz gerektiği görüşünü ileri sürer. Varoluşçu terapi var mıdır? Varoluşçu psikoterapiden tekrar tekrar ve rahat bir şekilde söz etsem ve hakkında uzun bir kitap yazmış olsam da bunun müstakil bir ekol olduğunu asla düşünmedim. Aslında ben daha çok pek çok terapötik yaklaşım konusunda bilgisi ve becerisi olan iyi eğitimli terapistlerin aynı zamanda varoluşsal konular konusunda da duyarlı olacak şekilde eğitilmeleri gerektiğine dair inancım ve umudumu yansıtıyorum. Bu bölümdeki amacım terapistlerin büyük önem taşıyan varoluşsal konulara karşı duyarlılıklarını artırmak ve onları bu konularla ilgilenmeleri için teşvik etmek olsa da varoluşsal konulara karşı bu duyarlılığın genel olumlu bir sonuç için nadiren yeterli olduğuna inanıyorum. Hemen hemen her terapi seyrinde başka önlemlere dair terapötik becerilerin devreye girmesi gerekir. Terapi saatinde içerik ve sürecin birbirinden ayrılması. İnsanın terapideki koşullarını düşünmenin gerekliliği konusunda ders verirken öğrenci terapistlerden biri, varoluştaki yerimizle ilgili bu fikirler kurağa doğru gibi geliyor ama o kadar havada, o kadar soyut görünüyor ki varoluşçu bir terapist terapi saatinde gerçekte ne yapar diye sorabilir ve sormalı da. Ya da bir öğrenci, ofisinizdeki duvarda duran bir sinek olsam terapi saatleriniz sırasında ne görürdüm diye sorabilir. Önce psikoterapi seanslarını nasıl gözleyip anlayacakları konusunda ipucu vererek karşılık veririm. Bütün terapistlerin eğitimlerinin başında öğrendikleri ve onlarca yıllık çalışma sonrasında bile hala faydasını gösteren bir ipucudur bu. İpucu, insanı yanıltacak kadar basittir. İçerikle süreç arasında ayrım yapın. Parantez içinde süreç terimini terapi ilişkisinin yapısını ifade etmek için kullanıyorum. İçeriğin anlamı ise çok açık. Yalnızca konuşulan konuları ve başlıkları ifade ediyor. Danışanın ve benim bu kitapta ifade edilen fikirlere gömülerek geçireceğimiz zamanlar olur ama genellikle danışan ilişki, aşk, seks, kariyer seçimleri, ebeveynlik problemleri, para gibi diğer konularla ilişkili kaygılarını anlatırken varoluşçu içeriğe dair haftalarca bir şey konuşulmaz. Başka bir deyişle varoluşçu içerik bazı hastalar için, parantez içinde ama hepsi için değil, terapinin bazı aşamalarında ama hepsinde değil, dikkat çekici olabilir. Bu olması gerektiği gibidir. Etkin bir terapist içeriğin bazı alanlarını zorlamaya asla kalkışmamalıdır. Terapi kuram güdümlü değil, ilişki güdümlü olmalıdır. Seansı içerik için değil, ilişki için incelediğinizde durum çok farklıdır. Parantez içinde mesleki literatürde sık sık süreç olarak geçer. Varoluşsal konulara karşı hassas olan bir terapist hastasıyla bu konulara karşı hassasiyeti olmayan bir terapiste göre çok daha farklı şekilde ilişki kurar. Bu her seansta belirgin olan bir farktır. Bu kitapta şimdiye kadar varoluşsal içerik konusunda pek çok şey söyledim. Anlattığım örneklerin çoğu fikirlerin değiştirme gücüne odaklanır. Parantez içinde örneğin Epikurosçu ilkeler, dalgalanma, insanın kendi gerçekleştirmesi. Ama genellikle fikirler yeterli değildir. Gerçek terapötik gücü yaratan şey fikirlerle birlikte ilişkinin sinerjisidir. Bu bölümde terapist olarak terapi ilişkisinin anlamlılığını ve etkisini artırmanıza yardım edecek çok sayıda öneri sunuyorum. İlişkinin anlamının ve etkisinin artması da hastalarınızın ölüm korkusuyla yüzleşip üstesinden gelmelerine yardım etme becerinizi güçlendirecektir. İlişkinin dokusunun terapötik değişim için önemli olduğu fikri yeni bir şey değildir. Psikoterapi klinisyenleri ve öğretmenler yüzyıldır iyileştiren şeyin kuram veya fikirler değil, ilişki olduğunu fark etmiştir. İlk analistler sağlam terapötik bir işbirliğinin olmasının çok önemli olduğunu biliyorlardı ve sonuç olarak hasta ve terapist arasındaki ilişkiyi ayrıntılarıyla incelediler. Eğer terapötik ilişkinin psikoterapi için yardımcı olduğu önermesini, parantez içinde ve bunu destekleyen ikna edici araştırmaları kabul edersek, bir sonraki belirgin soru şu olacaktır. En etkili ilişki türü hangisidir? Psikoterapi araştırmalarında önce olan Carl Rogers, 60 yıl önce terapideki iyileşmenin terapist davranışlarındaki üçlü ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Samimiyet, eksiksiz bir empati ve olumlu koşulsuz saygı. Bu terapist özellikleri her tür terapi şekli için önemlidir ve bunları ben de güçlü bir şekilde destekliyorum. Bununla birlikte ölüm anksiyetesi veya herhangi bir varoluşsal konuyla çalışırken samimiyet kavramının farklı, geniş kapsamlı bir vurgu aldığına, bunun da terapötik ilişkinin doğasında radikal değişikliklerle sonuçlanacağına inanıyorum. ölüm anksiyetesiyle başa çıkmada ilişkinin gücü. Bakışlarımı hayatın varoluşsal olgularına sabitlediğimde hasta olan danışanlarımla şifacı olan benim aramda açık bir sınır olmadığını görürüm. Sıradan rol tanımları ve karakter teşhisleri terapiyi kolaylaştırmaktan çok engeller. Bu acının panzehirinin sırf bağlanmışlık olduğuna inandığım için aramıza yapay ve gereksiz engeller koymadan terapi saatini hastamla birlikte yaşamaya çalışırım. Terapi sürecinde ben hastam için bir uzmanım ama hatasız bir rehber değilim. Ben bu yolculuğu daha önce yaptım. Kendi keşif yolculuğum sırasında ve başka birçoklarına rehberlik ederken danışanlarımla çalışmalarımda bağlanmışlığı her şeyin üstünde tutarım. Bu amaçla iyi niyetle hareket etmeye kararlıyım. Üniforma ya da kostüm yok, diplomalar, profesyonel dereceler ya da ödüller teşhir etmek yok, sahip olmadığım bilgiyi bilmiyormuşum gibi yapmak yok, varoluşsal ikilemlerin benim için de geçerli olduğunu inkar etmek yok, sorulara cevap vermeyi reddetmek yok, rolümün arkasına saklanmak yok ve son olarak kendi insanlığımı ve savunmasızlığımı gizlemek yok. Kilerde havlayan vahşi köpekler, Mark. Konuya varoluşsal duyarlılığın, terapötik ilişki üzerindeki etkisinin, burada ve şimdi ve terapistin kendini açması gibi konuları da içeren bazı yönlerini gösteren bir terapi seansını anlatarak başlayacağım. Bu seans, Mark'ın terapisinin ikinci yılında gerçekleşti. Üçüncü bölümde anlattığım Mark, 40 yaşında bir psikoterapistti ve terapiye ölüm anksiyetesi ve ablası Janet'in çözümlenmemiş yası yüzünden başlamıştı. Bu seansın birkaç ay öncesinde ölümle aşırı meşguliyeti yeni bir konu ile yer değiştirmişti. Hastalarından Ruth'a aşık olmuştu. Seansa sıra dışı bir şekilde başladım. Mark'a o sabah grup terapisi için 30 yaşında bir hastamı ona yönlendirdiğimi söyledim. Eğer seninle bağlantı kurarsa lütfen beni ara, sana görüşmemiz hakkında daha fazla bilgi vereyim dedim. Mark'ın baş sağlaması üzerine devam ettim. Pekala, bugün nereden başlayalım? Aynı şeyler. Her zamanki gibi buraya gelirken Ruth'u düşünüp durdum. Onu aklımdan çıkarmam çok zor. Dün gece bazı lise arkadaşlarımla yemeğe çıktım ve hepsi o zamanlar yaşadığımız çıkma deneyimleri hakkındaki deneyimlerini anlattı ve Ruth yine saplantılı bir şekilde kafamı meşgul etmeye başladı. Bu saplantıyı tarif edebilir misin? Aklından neler geçtiğini aynen söyle. Ah işte o aptalca çocuksu hayalperest duygu. Kendimi salak gibi hissediyorum. Artık bir yetişkinim. 40 yaşındayım. Psikoloğum. O benim hastam ve bunun geleceğinin olmayacağını biliyorum. O hayalperest duyguyla kal, dedim. İçine gir, aklına ne geldiğini söyle. Gözlerini kapadı. Hafiflik, uçuyormuşum gibi hissediyorum. Ölen zavallı ablamla ilgili düşünceler yok, ölüm düşünceleri yok. Birden annemin kucağında oturuyorum ve o bana sarılıyor. 5 ya da 6 yaşında olmalıyım, o kanser olmadan önce. Demek bu hayalperest duygu içine çökünce ölüm yok oluyor ve onunla birlikte ablanın ölümüyle ilgili bütün düşünceler de gidiyor. Ve bir kez daha kanser olmadan önce annenin sarıldığı küçük çocuk oluyorsun. Evet, daha önce hiç böyle düşünmemiştim. Mark, acaba bu hayalperest duygunun verdiği mutluluk, birleşmeyle, yalnız benim bizde çözülmesi hissiyle ilişkili olabilir mi diye düşünüyorum. Ve bana öyle görünüyor ki buradaki diğer önemli oyuncu cinsellik, o kadar hayati bir güç ki en azından geçici olarak ölümü zihninden uzaklaştırıyor. Bu yüzden senin Ruth'a olan aşkının ölüm anksiyetenle iki kuvvetli biçimde çarpıştığını düşünüyorum. Bu aşka bu kadar sıkı bir şekilde sarılmana şaşmamak gerek. Seksin ölümü geçici olarak aklımdan çıkardığını söylerken haklısın. Oldukça iyi bir hafta geçirdim ama ölüm düşüncelerini kafamdan atamadım. Pazar günü kızımı motosikletle La Honda'ya, oradan da Santa Cruz'a, okyanusa götürdüm. Muhteşem bir gündü. Ama ölüm düşüncesi beni rahat bırakmadı. Bunu daha ne kadar yapabileceksin diye sorup durdum kendi kendime. Her şey geçiyor, yaşlanıyorum, kızım büyüyor. Bu ölüm düşünceleri, dedim. Onları analiz etmeye, incelemeye devam edelim. Ölüm düşüncesinin boğucu olduğunu biliyorum. Ama doğruca bu düşüncenin içine bak ve bana söyle, ölmekte olmanın en korkutucu yanı neresi? Sanırım ölümün acısı. Annem çok acı çekti. Ama hayır, esas konu bu değil. Daha çok kızımın bununla nasıl baş edeceğini düşünüyorum. Ben öldüğümde onun nasıl olacağını düşünmek anında gözlerimin yaşarmasına neden oluyor. Mark, ölümle çok fazla, çok küçük yaşta çok defa karşılaştığına inanıyorum. Sen küçük bir çocukken annen kanser oldu ve sonraki 10 yıl boyunca onun ölümünü seyrettin. Ve bunu babasız yaptın. Ama kızının farklı ve sağlıklı bir annesi var ve güzel bir pazar gününde onu motosikletle okyanusa götüren ve her şekilde varlığını hissettiren bir babası var. Bence kendi deneyimini kızına yüklüyorsun. Yani kendi korkularını ve kendi zihin yapını ona yansıtıyorsun. Mark başıyla onayladı. Bir süre sessiz kalıp bana döndü. Sana bir şey sorayım. Sen bununla nasıl baş ediyorsun? Ölüm korkusu seni etkilemiyor mu? Sabah 3'te ölümle ilgili anksiyete nöbetleri yaşıyorum ama artık bu çok daha az oluyor. Yaşandıkça ölüme bakmak bazı olumlu şeyler sağlıyor. Daha hassas, daha canlı hissediyorum. Ölüm her anı daha fazla yaşamamı sağlıyor. Sırf farkında olmanın, hayatta olmanın zevkini değerlendiriyor ve takdir ediyorum. Peki ya çocukların senin ölümüne verecekleri tepki için endişelenmiyor musun? Bu konuda fazla endişelenmiyorum. Ebeveynlerin işinin çocuklarının özerk olmalarına, onlardan uzaklaşmalarına ve iş sahibi olmalarına yardım etmek olduğunu düşünüyorum. Çocukların bu konuda iyiler. Ya susacaklar ama hayatlarına devam edeceklerdir. Tıpkı senin kızının yapacağı gibi. Haklısın. Akılcı düşününce kızımın iyi olacağını biliyorum. Aslında son zamanlarda ölümle yüzleşme konusunda ona model olabileceğimi düşünüyorum. Ne harika bir fikir bu Mark. Kızına vereceğin ne harika bir armağan. Kısa bir duraklamadan sonra devam ettim. Burada ve şimdi ile ilgili bugünkü sen ve ben konusunda sana bir şey soracağım. Bu seans farklı. Bana diğer seanslardan çok daha fazla soru sordun. Ve ben de cevap vermeye çalıştım. Bu konuda kendini nasıl hissediyorsun? İyi, çok iyi. Kendini benimle böyle paylaştığın zaman kendi terapi uygulamalarımda da daha açık olmam gerektiğini fark ediyorum. Bugünkü seansımız konusunda sana sormak istediğim başka bir şey daha var. Seansın hemen başında söylediğim bir şey. Her zamanki gibi beni görmeye gelirken yolda Ruth'u düşündüğünü söyledin. Bundan ne çıkarıyorsun? Neden beni görmeye gelirken? Mark sessiz kalıp başını iki yana salladı. Burada karşılaşmak zorunda kalacağını tahmin ettiğin zor işten rahatlamak için olabilir mi? Diye sorarak atıldım. Baştan alıyorum. Burada karşılaşmak zorunda kalacağını tahmin ettiğin zor işten rahatlamak için olabilir mi? Diye sorarak atıldım. Hayır değil. Ne olduğunu söyleyeyim. Mark cesaretini topluyormuş gibi durakladı. Ruth'u düşünmek beni başka bir sorudan uzaklaştırıyor. Soru şu. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Şu Ruth olayı yüzünden beni terapist olarak nasıl değerlendiriyorsun? Seni anlıyorum Mark. Ben de hastalarım tarafından cinsel açıdan uyarılıyorum ve tanıdığım bütün diğer terapistler de öyle. Senin ifadenle sınırı geçip kendini kaybettiğine kuşku yok ama cinselliğin mantığı yenen bir yanı var. Senin karakter sağlamlığının hastana karşı cinsel arzuna yenik düşmemeni sağlayacağını biliyorum. Ve belki de birlikte çalışmamız garip bir şekilde duygularında bu kadar ileri gitmen konusunda rol oynadı. Yani belki de her hafta benim güvenlik ağı gibi burada olacağımı bildiğin için seni tutan bağları attın. Peki beni yetersiz olarak değerlendirmiyor musun? Bugün sana hasta yönlendirmeme ne diyorsun? Ya evet, önce bunu sindirmeliyim. Bunun çok güçlü bir mesajı olduğunu biliyorum. Bunu yapman sonucunda kendimi o kadar onaylanmış hissettim ki bunu ifade edecek sözcük bulamıyorum. Yine de, diye devam etti Mark. İçimde küçük bir ses benim bir pislik olduğumu düşündüğünü söylüyor. Hayır, düşünmüyorum. Bu düşünceyi silme zamanı geldi. Bugünkü süremiz doldu ama sana söylemek istediğim başka bir şey var. Bu yolculuğun, Ruth'la bu deneyimin o kadar da kötü değil. Olanlardan ders çıkarıp büyüyeceğine gerçekten inanıyorum. Nietzsche'nin sözlerini sana uyarlamak istiyorum. Bilge olmak için kinlerinde havlayan vahşi köpekleri dinlemeyi öğrenmelisin. İşte bu söz hedefi tam 12'den vurdu. Mark bu sözleri kendi kendine fısıldadı. Ofisimden gözlerinde yaşlarla ayrıldı. Bu seans bağlanma konularıyla birlikte çok sayıda diğer varoluşçu temayı da gösteriyor. Aşk saadeti, ölüm ve cinsellik, ölüm korkusunun incelenmesi, terapötik edim ve terapötik sözler, terapide burada ve şimdinin kullanımı, Terentius'un düsturu ve terapistin kendini açması, aşk mutluluğu. Mark'ın seansın başında tarif ettiği mekanizma, hayalperest duygusu ve Ruth'a olan tutkusundan yayılan sınırsız sevinçle birlikte, kanseri başlamadan önce sağlıklı zamanlarında annesinin kucağında sallanırken hissettiğine benzer mutluluğa dair anılar, aşk tutkularında sıklıkla görülür. Tutkulu bir aşığın zihninde diğer endişeler sahneyi terk eder. Bütün dikkatini sevgili, onun her sözcüğü, her tavrı, hatta zaafları alır. Bu yüzden Mark annesinin kucağında kıvrıldığında artık yalnız bir ben değildi. Yalnız ben, bizde çözünür şeklindeki yorumum, saplantılarının acısını nasıl azalttığını ortaya çıkardı. Bu sözün orijinali bana mı ait yoksa daha önce bir yerde okuduğum bir şey mi hatırlamıyorum ama aşkla bütünle büyülenmiş pek çok hastamda işe yaradığını gördüm. Cinsellik ve ölüm. Cinsellik ve ölüm konusunda Mark'ın varoluşsal anksiyetesini aşk birleşmesi hafifletmedi kalmadı. Ölüm anksiyetesini azaltan başka bir merhem de cinselliğin gücü devreye girdi. Hayati güç olan seks sıklıkla ölüm düşüncelerine karşı çıkar. Bu mekanizmanın örnekleriyle pek çok kez karşılaştım. Ciddi bir kalp krizi geçiren ve kendisini acile götüren ambulansta cinsel açıdan fazlasıyla uyarıldığı için ambulans görevlisinin göğsüne dokunmaya çalışan biri, kocasının cenazesine giderken güçlü cinsel arzular yaşayan bir dul, ölümden korkan, cinsel açıdan karakteristik olmayan şekilde uyarılan, huzur evinde kadınlarla çok sayıda cinsel ilişki yaşayan ve çok fazla huzursuzluk yarattığı için müdür tarafından psikiyatrik danışma alması gerektiği söylenen dul bir adam. İkiz kardeşi felç olarak ölen başka bir kadın, vibratörle üst üste şiddetli orgazmlar yaşadığı için kendisinin de felç olmasından korkuyordu. Kızlarının cesedinin yanında vibratör bulmasından korktuğu için onu hemen attı. Ölüm korkusunu azaltmak. Mark'ın ölüm korkusuna seslenmek için ona daha önceki diğer örneklerde olduğu gibi ölmek konusunda en çok neden korktuğunu sordum. Mark'ın cevabı, gerçekleştiremediğim onca şey, hikayelerin sonunu görmek istiyorum. Daha fazla ben olacak gibi diğer cevaplardan farklıydı. O yokluğunda hayatla başa çıkamayacak olan kızı için endişeleniyordu. Bu korkusuna bunun mantıksızlığını ve kendi korkularını her zaman mevcut sevgi dolu annesi ve babası olan kızına yansıttığını görmesine yardımcı olarak ilgilendim. Kızına bir armağan verme fikrini sonuna kadar destekledim. İnsanın ölümle nasıl sükunetle yüzleşeceği konusunda kızına model olacaktı. Parantez içinde 5. bölümde birkaç ölümcül hastanın aynı kararı verdiği bir grubu anlattım. Terapötik edim ve terapötik sözcük. Mark'la terapi grubuna bir hasta yönlendirdiğimi söyleyerek başladım. Neredeyse bütün psikoterapi öğretmenleri böyle ikili ilişkiler, yani psikoterapi hastasıyla ikinci bir ilişki kurulmasını çok eleştirir. Mark'a bir hasta göndermenin potansiyel tehlikeleri vardı. Örneğin beni memnun etme hevesi gerçekten o hastanın yanında olmasını güçleştirebilirdi. İlişkide 3 kişinin var olması söz konusu olabilirdi. Mark, hasta ve Mark'ın sözlerini ve duygularını etkileyen hayaletim. Mark, hasta ve Mark'ın sözlerini ve duygularını etkileyen hayaletim. İkili ilişkiler gerçekten de genellikle terapi sürecinin yararına değildir. Fakat bu örnekte riski küçük, potansiyel kazancı büyük gördüm. Mark hastam olmadan önce onun grup terapisine gözetmenlik yapmıştım ve onu yeterli bir grup terapisti olarak değerlendirmiştim. Üstelik benimle terapiye başlamadan önce önceki yıllarda kendisine gönderilen hastalarla harika işler çıkarmıştı. Seansın sonunda kendisini küçümseyen düşüncelerini dile getirince ve benim de onun hakkında olumsuz düşündüğüm konusunda ısrar edince son derece güçlü bir karşılık verdim. Ona az önce bir hasta gönderdiğimi hatırlattım. Bu edim benim söyleyeceğim her türlü rahatlatma sözünden daha destekleyiciydi. Terapötik edim, terapötik sözcükten çok daha önemlidir. Dipnot 1. Irvin Yalow, Bağışlanan Terapi 2002. Terapide burada ve şimdinin kullanımı. Seans sırasında burada ve şimdiye geçtiğim iki örneği hatırlayın. Mark ofisime gelirken yolda her zamanki gibi hastası Ruth'la ilgili hayaller kurduğunu söylemişti. Belli ki bu yorumun bizim ilişkimiz için bir anlamı vardı. Bunu bir kenara saklayıp seansın daha ileriki zamanlarında neden beni görmeye gelirken Ruth'u saplantılı bir şekilde düşünmeyi alışkanlık haline getirdiğini sordum. Sonra Mark benim ölüm anksiyetemle ve çocuklarımla ilgili birkaç soru sordu ve ben her soruya cevap verdim. Ama bana soru sorması ve benim cevaplarım hakkındaki duygularıyla ilgili de soru sormaya özen gösterdim. Terapi her zaman etkileşim ve etkileşim hakkında düşünmenin birbirini takip ettiği bir sıra izler. Parantez içinde bu bölümde daha sonra burada ve şimdi konusunu anlatırken bu konuda daha fazla şey söyleyeceğim. Son olarak Mark'la yaptığım seans fikirler ve ilişkiler konusunda bir sinerji olduğunu gösteriyor. Bu seansta çoğu seansta olduğu gibi iki etmende etkindi. Terentius'un düsturu ve terapistin kendini açması. 2. yüzyıl Romalı oyun yazarı Terentius, terapistin içsel çalışmasında etkili olan bir özdeyiş sunuyor. Ben insanım ve insana dair hiçbir şey bana yabancı değil. Bu yüzden seansın sonunda Mark uzun süre bastırdığı bir soruyu, Ruth'la olanlar konusunda beni bir terapist olarak nasıl değerlendiriyorsun? Sormak için cesaretini toplayınca onu anlayabildiğimi söylemeyi seçtim. Çünkü zaman zaman ben de hastalarıma karşı cinsel açıdan uyarılıyorum. Bunun tanıdığım her terapist için doğru olduğunu da ekledim. Mark rahatsızlık verici bir soru sordu fakat bu soruyla karşı karşıya kaldığımda Terentius'un düsturunu izleyip kendime dair benzer bir şey hatırlayıp hatırlamadığımı görmek için zihnimi yokladım ve sonra bunu paylaştım. Bir hastanın deneyimi ne kadar zalimce, acımasız, yasak veya yabancı olursa olsun, kendi karanlığınıza girmeye istekli olursanız, kendi içinizde hastanıza karşı biraz yakınlık bulabilirsiniz. İşe yeni başlayan terapistler, Terentius'un önermesine gerçek empatinin gelişimini güçlendiren benzeri içsel deneyimler bulmalarına yardım eden bir düstur olarak kabul edebilirler. Baştan alıyorum. İşe yeni başlayan terapistler, Terentius'un önermesini gerçek empatinin gelişimini güçlendiren benzeri içsel deneyimler bulmalarına yardım eden bir düstur olarak kabul edebilirler. Bu özdeyiş özellikle ölüm anksiyetesi olan hastalarla çalışmamda çok uygundur. Böyle hastaların gerçekten yanında olacaksanız kendinizi ölüm anksiyetesine karşı açmalısınız. Bu konu hakkında çok kolay bir işmiş gibi konuşmak istemiyorum. Hiç kolay değildir ve terapistleri bu tip bir çalışmaya hazırlayan bir eğitim programı yoktur. Takip. Sonraki 10 yıl boyunca tekrarlayan ölüm anksiyetesi yüzünden Mark'ı 2 kez kısa terapiye aldım. Birinde yakın bir arkadaşı ölmüştü, diğerinde de beyin tümörü için ameliyat olması gerekiyordu. Her seferinde birkaç seansta toparlandı, sonunda kemoterapiye giden ve ölüm anksiyetesi yaşayan bazı hastaları görecek kadar güçlü hale geldi. Zamanlama ve uyanma deneyimi Patrick. Şimdiye kadar pedagojik nedenlerle fikirleri ve ilişkileri ayrı ayrı anlattım ama şimdi hepsini bir araya getirmenin zamanı geldi. Önce temel bir önerme. Fikirler yalnızca terapötik işbirliği sağlar. Baştan alıyorum. Önce temel bir önerme. Fikirler yalnızca terapötik işbirliği sağlandıysa etkili olur. Fikirler yalnızca terapötik işbirliği sağlandıysa etkili olur. Uçak pilotu Patrick'le yaptığım çalışma, sağlam terapötik işbirliği yokken fikirleri empoze etmeye çalıştığım bir zamanlama hatasını gösteriyor. Uluslararası yolculukları randevulaşmayı zorlaştırsa da 55 yaşındaki Patrick'i 2 yıllık süre boyunca aralıklı danışmalar için gördüm. Uçuş ofisinde 6 aylık özel bir göreve getirilince yerde geçireceği bu süreyi haftada bir buluşmak üzere kullanmaya karar verdik. Çoğu uçak pilotu gibi Patrick de havayolu endüstrisindeki son karışıklıklar yüzünden sarsılmıştı. Havayolu maaşını yarıya indirmiş, 30 yıldır biriktirdiği emeklilik parasından mahrum etmişti. Üstelik onu o kadar çok uçuşa gönderiyordu ki jet lag ve günlük ritimdeki bozulmalar yüzünden ciddi uyku bozuklukları yaşıyor, işle ilgili aralıksız ve tedavi edilemez kulak çınlamasını daha da kötü hale getiriyordu. Havayolu şirketi bu problemlerin sorumluluğunu üstlenmediği gibi Petra'ya göre pilotlarını daha fazla çalışmaya zorluyordu. Terapideki hedefleri mi neydi? Patrick uçmayı hala sevse de sağlığının yeni bir iş bulmasını gerektirdiğini biliyordu. Dahası son 3 yıldır kız arkadaşı Mary ile yaşadığı cansız ilişki yüzünden mutsuzdu. Ya ilişkisini iyileştirmek ya da bitirmek ve evden ayrılmak istiyordu. Terapi yavaş ilerliyordu. Başarısız bir şekilde güçlü bir terapötik işbirliği kurmaya çalışıyordum ama Patrick bir havayolu pilotuydu. Kendi gösterisini yürütmeye alışıktı ve üstün askeri geçmişi yüzünden zayıf taraflarını açığa çıkarma konusunda dikkatliydi. Üstelik dikkatli olmak için nedenleri vardı. Çünkü herhangi bir ruh hastalığı tanısı onu yere indirebilir, hatta havayolu taşıma pilotu belgesine, bu yüzden de işine mal olabilirdi. Bütün bu engeller yüzünden Patrick seanslarımızda mesafeli duruyordu. Ona ulaşamıyordum. Seanslarımızı sabırsızlıkla beklemediğini, görüşmelerimizin arasında terapiyi düşünmediğini biliyordum. Bana gelince, Patrick için endişelensem de aramızdaki mesafeyi onu gördüğümde nadiren memnun oluyor, kendimi uzak, beceriksiz ve engellenmiş hissediyordum. Bir gün terapinin 3. ayında Patrick'te ciddi bir karın ağrısı oldu. Acile gidince doktor karnını eliyle muayene ederken bir kitle hissetti ve yüzünde büyük bir ciddiyetle tomografi istedi. Patrick tomografi için beklediği 4 saat içinde kanser olma olasılığı yüzünden dehşete kapılıp ölümünü düşündü ve hayatını değiştiren birkaç karar verdi. Sonunda ameliyatla alınan tümörün iyi huylu olduğunu öğrendi. Yine de ölümü düşündüğü o 4 saat Patrick'i olağanüstü şekilde etkiledi. Sonraki seansımızda değişime her zamankinden daha fazla açıktı. Örneğin hayatında yerine getiremediği bir sürü potansiyele rağmen ölümle karşı karşıya olduğu düşüncesiyle uğradığı şoktan söz etti. Artık gerçekten işinin ona fiziksel olarak zarar verdiğini biliyordu. Bu yüzden yıllardır kendisi için çok şey ifade eden işinden uzaklaşmaya karar verdi. Geri çekilebileceği bir pozisyonun olduğu için kendini talihli sayıyordu. Ağabeyinin işinde çalışması için yapılmış bir davet vardı. Patrick ayrıca yıllar önce babasıyla arasındaki aptalca bir tartışmadan kaynaklanan ve büyüyerek bütün ailesiyle olan ilişkisini etkileyen problemi de gidermeye karar verdi. Ayrıca tomografi için uzun süre beklemesi Maria ile olan ilişkisini değiştirme kararlılığını da arttırmıştı. Ya onunla daha sevgi dolu ve samimi bir ilişki kurmak için gerçek bir çaba harcayacak ya da ondan ayrılıp daha iyi geçinebileceği bir eş bulacaktı. Sonraki birkaç hafta içinde terapi yeni bir güç kazandı. Patrick kendisine ve hatta bana karşı biraz daha açıktı. Kararlarından birkaçını uyguladı, babası ve bütün ailesiyle bağlarını güçlendirdi. 10 yıldır ilk kez ailenin şükran yemeğine katıldı. Uçmayı bıraktı ve maaşındaki yeni bir düşüşe rağmen ağabeyinin bayiliklerinden birinde müdür oldu. Ama Maria ile zayıflayan ilişkisiyle ilgilenme konusunu erteledi. Derken birkaç hafta sonra gerilemeye başladı ve benimle ilişkisi eski istikrarsızlık yapısına geri döndü. Yeni işine başlamak için başka bir şehre taşınmasından önce geriye kalan 3 seansımızda terapiyi hızlandırıp onu ölümle yüzleştiği zamanki zihin durumuna geri döndürmeye çalıştım. Bu amaçla acil sonrasında yaptığımız ve onun çok açık ve kararlı davrandığı seansta tuttuğum geniş kapsamlı notları ona e-postayla gönderdim. Bu tekniği daha önce uyguladığımda iyi sonuçlar almış, hastaların önceki zihinsel durumlarına yeniden girmelerini sağlamıştım. Ayrıca onlarca yıldır grup terapi hastalarıma oturumların yazılı özetlerini gönderirim. Dipnot 2. Bu tekniği grup terapistinin teorisi ve pratiğinde ayrıntılı olarak irdeliyorum. Kabalcı Yayın Evi 2005. Ama şaşkınlıkla gördüm ki bu yaklaşımım tamamen geri tepmişti. Patrick e-postama öfkeyle karşılık verdi. Amacımı cezalandırıcı olarak yorumlamış ve hareketimde yalnızca eleştiri görmüştü. Maria ile ilişkisinde hiçbir değişiklik yapmadığı için kendisine azarladığıma inanıyordu. Geriye dönüp baktığımda Patrick ile yeterince güçlü bir terapötik işbirliği kurma konusunda hiç başarılı olmadığımı fark ettim. Bu yüzden buraya dikkat edin. Güvensiz, hatta rekabete dayalı bir terapist-hasta ilişkisinde en iyi niyetli, hatta en iyi bilgilendiren terapötik çabalar başarısız olabilir. Çünkü hasta gözlemlerinizle yenildiğini hissedebilir ve sonunda sizi yenmenin bir yolunu bulur.